Ayrım 42.
Peki Mareşal Fevzi Çakmak'a yazılan 2 Eylül 1946 tarihli bu mektupta ne denilmişti? Meclise kürsüye çıkın ve Cumhurbaşkanı'na meclisin hükümetin gayrimeşru olduğunu ilan edin. Böyle bir mecliste kalarak onun mesuliyetlerine iştirak edemeyeceğinizi bildirin. Gemisi batmak üzere bulunan bir amiral gibi bayrağınızı alarak dışarıda halkla beraber onun hakkını ve davasını müdafaa ediniz. Bütün milletin böyle bir hareket karşısında arkanızdan geleceğine emin bulunuyoruz. Mektubu Cami Baykurt ile Zekeriya Sertel kaleme almış, Doktor Aras Mareşal'a elden teslim etmişti. Polis Doktor Aras'ın 9 Eylül 1946'da yazdığı mektubun yanıtını da ele geçirmişti. Aziz dostlarım, Cami ve Sertel beyefendilere, mektubunuzu Mareşal'a kendim götürdüm. Görüşlerinizi ayrıca ben de izah ve teyit ettim. Müşerrün ileyh bu suretle hareketinizden çok memnun oldu ve yazacağım cevapta sönmez muhabbetlerini tebliğ etmekliği bir rica etti. Sizin de makul göreceğinizi kuvvetle ümit ettiğim netice ve kararı Özdemir oğlumuz tafsilatıyla size arz edecektir. Bu münasebette de derin hürmetlerimi sunarım. Sonunda mektuplardan bir sonuç çıkmadı. Mareşal Fevzi Çakmak, millet komünist olmadığımı ve komünistlere alet olmadığımı çok iyi bilir açıklaması yaptı. İsmet Paşa'nın damadı gazeteci Metin Toker, Mareşal'ın yaşlandığı için insan hakları cemiyeti kurulması sırasında solcuların oyununa geldiğini yazdı. Toker, cemiyetin kurulması da Mareşal'ın katılımını nedense biraz karikatürize ederek küçültme eğilimindeydi. Osmanlı'nın önde gelen paşası, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kurmay subayı ve uzun yıllar genelkurmay başkanlığı yapmış Fevzi Çakmak'ı, solcular tarafından kandırılan biri olarak tanımlamak pek gerçekçi görünmemektedir. Olayın bir diğer garip yanı ise insan hakları cemiyeti kurulması ön ayak olan DP İstanbul İl Başkanı Kenan Öner, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i komünistlikle itham ediyordu. Mareşal'in dergahı. Basında komünist tartışması sürdü gitti. Bu tartışma DP'den kopmalara neden oldu. Bir grup DP başkanlığına Mareşal'ı getirmek için kulis faaliyetlerine girdi. Bunun üzerine DP Disiplin Kurulu başta emekli general Sadık Aldoğan olmak üzere Osman Nuri Köni, Necati Erdem, Doktor Mithat Sakaroğlu, Ahmet Kemal Silivriliği partiden ihraç etti. Bu ihraçları diğerleri takip etti. Yusuf Kemal Tengirşenk, Enis Akaygen, Ahmet Oğuz, Hasan Dinçer, Ahmet Tahtakılıç, Şahin Laçin, Reşat Aydınlı. Dipnot: 1880 doğumlu Enis Akaygen 1946'da DP'den TBMM'ye girdi. 1952'de Millet Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Siyanikli Nuri Conker ailesiyle dünürdüler. Kızı Zarife diplomat Orhan Conker'le evlendi. Enis Akaygen'in kızı Jale Viyana'da intihar etti. Enis Akaygen 1939-1945 yılları arasında Atina Büyükelçiliği sırasında Yahudilere yaptığı yardımlardan dolayı belgesellere konu oldu. 15 Aralık 1956'da vefat etti. DP'den koparılan ve kopanların öncülüğüyle 19 Temmuz 1948'de Millet Partisi kuruldu. Kurucu bazı isimlerin kendi partilerinden ayrılmış olması DP ile MP arasında gerginliklere yol açtı. Bir gün gazeteler İsmet Paşa ve Celal Bayar'a suikast yapılacağı haberini manşetlerine taşıdılar. İddiaya göre suikasti planlayanlar arasında MP Afyon Milletvekili ve emekli General Sadık Aldoğan ile MP kurucuları Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna vardı. Hemen gözaltına alındılar. Dipnot: gözaltına alınan Osman Bölükbaşı'nın evi didik didik arandı. Yeni doğan oğlu 21 günlüktü. Osman Bölükbaşı polisler eşliğinde emniyete giderken oğlunu öptü. Herkesin duyacağı bir şekilde, "Oğlum Deniz, baban gidiyor, belki geri gelmez. Bu memleketin pisliğini az su temizlemez diye adını Deniz koymuştum. Şayet gelemezsen bu pisliği sen temizle oğlum," dedi. Emin Karakuş, İşte Ankara 1977, sayfa 148. Deniz Bölükbaşı, Irak Savaşı 2003 öncesi Türkiye'nin ABD İngiltere yanında yer alması için yapılan mutabakat görüşmelerinde büyükelçi statüsüyle Türkiye tarafının başkanlığını yaptı. Halen Dışişleri Bakanlığı hukuk müşaviridir. Sonunda iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Peki ama bu asılsız istihbaratı polise kim bildirmişti? Osman Bölükbaşı salıverildikten sonra suikast iftirasının iç yüzü ve Celal Bayar adlı bir broşür kaleme aldı. Millet Partisi'nin kurucuları arasında Başbakan Adnan Menderes'in bir akrabası vardı. Doktor Mustafa Kentli. Doktor Kentli, Başbakan Menderes'in dayısı Sadık'ın torunu Semiha'yla giz evliydi. Yani Doktor Kentli Adnan Menderes'in kuzeniyle evliydi. Menderesler bölünmüştü. Dayısı Sadık'ın torunu Sadık Giz DP milletvekiliydi. Sadık Giz'in kız kardeşi Semiha ile evli Doktor Mustafa Kentli ise Millet Partiliydi. Dipnot: 1957 seçimleri öncesi Celal Bayar DP milletvekili listesini incelerken, ağabeyi Sadıki zaten bizim milletvekilimiz ikisi fazla olur diye Maraş'tan aday olan Münci İlgiz'in üzerine sildi. Böylece Münci İlgiz, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra yaz sahaya gitmekten kurtuldu. Millet Partisi'nin Fahri Genel Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Mareşal Fevzi Çakmak, sol sosyalistlerin oyununa gelmemiş milliyetçi bir partinin kurulmasına ön ayak olmuştu. Fakat talihsizlik, Mareşal Fevzi Çakmak seçim çalışmaları için gittiği Trakya'da rahatsızlandı ve 10 Nisan 1950'de vefat etti. Cenazesi görkemli bir şekilde kaldırıldı. İstanbul Radyosu programlarında değişiklik yapmayıp şarkı türkü çalmayı sürdürünce büyük tepki aldı. Dün komünist ithamlarına neden olan Mareşal'ın cenaze törenine İslamcı milliyetçi gençler sahip çıktı. Tabutun üzerinde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Ankara'dan getirdiği Kabe örtüsü ve Türk bayrağı vardı. Mareşal'ın tabutu tekbir sesleriyle Eyüp mezarlığına getirildi. Burada Gümüş Suyu denen tepedeki Küçük Hüseyin Efendi olarak bilinen şeyhin yanına defnedildi. Mezarı başında Millet Partisi Genel Başkanı Hikmet Bayır, Sadık Aldoğan, Yusuf Kemal Tengirşenk, Pertev Demirhan ve Fuat Arna birer konuşma yaptılar. Bir parantez açmam gerekiyor çünkü diyeceksiniz ki tekke ve zaviyelerin kapatıldığı bütün şeyhlerin gözden düşürüldüğü, Şeyh Said isyanı Menemen olayı sonucu onlarca radikal İslamcının idam edildiği bir dönemde Genelkurmay Başkanlığı yapan Mareşal Fevzi Çakmak neden bir tarikat şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'nin yanına defnedilmişti? İşin daha da tuhaf yanı, yıllar sonra 25 Ağustos 2001 tarihinde Yahudi iş adamı Üzeyir Garih, Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarının yanı başında öldürüldü. Bir tarikat şeyhi, bir genelkurmay başkanı ve bir Yahudi iş adamı. Bu sorunun yanıtı aslında bu kitabın ana fikirlerinden birini oluşturmaktadır. O nedenle bu konuya değinmeden geçemeyiz. Mareşal'in şeyhi. Önce Küçük Hüseyin Efendi kimdir sorusunun yanıtı için İslamcı yayın organı İktibas'ta çıkan 6 Eylül 2001 tarihli makaleye göz atalım. Ankara'nın Arslanbey mahallesine 1828'de doğdu. Babası Katırcı Ali Abdullah Efendi'dir. Gençlik yaşına kadar Ankara'da kaldıktan sonra Ankara'yı terk ederek Mihalıçık'a gitmek zorunda kalmış, babasının vefatından sonra İstanbul'a gitmeye karar vermiş, İstanbul'da Mevlevi tarikatına mensup bir ustanın yanında çıraklığa başlamış, Mevlevi usta okuma yazma öğrenmesi için Küçük Hüseyin Efendi'yi Beyazıt Camii avlusundaki bir tesbihçinin yanına götürmüş, tesbihçinin yanındayken sabahları Süleymaniye Camii'ne gider ders okurmuş. Küçük Hüseyin Efendi'nin ilk şeyhi Hacı Feyzullah Efendi'dir. Onun vefatından sonra Mehmet Nuri Edirnevi Efendi'ye bağlanmış. 8 yılda bu zatın eğitiminden geçmiş. Bir süre Hasan Visali Efendi ile sohbetlere devam eden Küçük Hüseyin Efendi, Hasan Visali Efendi'nin 1902 yılında vefatından sonra 1902 yılında 74 yaşındayken şeyhlikle görevlendirilir. İrşad merkezi haline gelen evi Koca Mustafa Paşa'dadır. Çok talebesi olan Küçük Hüseyin Efendi 397 gün hasta yattıktan sonra 14 Mart 1930'da ahirete göçmüş, kabri Eyüp Sultan'da Kardıktepe Gümüş Suyu diye bilinen yerde ikinci şeyhi Mehmet Nuri Efendi'nin kabri civarındadır. O günün şartları icabı birçok şeyhe baskı yapılırken bunun rahat bir şekilde hareket etmesi, tutuklanma, takip ve baskı gibi hallere maruz kalmaması da dikkat çekicidir. Bunun için zamanın gerçek şeyhleri, alimleri buna hep şüphe gözüyle bakmışlar, kendinden uzak durmuşlardır. Cenazesine bile iştirak etmemişlerdir. Kaynak www.iktibas.net. ABD'de Princeton Üniversitesi'nde Yakın Doğu üzerine doktora çalışması yapan ve Fevzi Çakmak günlüklerini derleyen Dr. Nilüfer Hatemi, 9 Eylül 2001 tarihinde Milliyet Gazetesi'nin sorularına şu yanıtı verdi. Fevzi Çakmak'ın dedesi ve babasının gayrimüslimleri de üye kabul eden liberal bir tarikat olan Kadiri tarikatına üye olduğunu biliyoruz. Nehr-i Fatbali bir Türkleştirme serüveni adlı kitabında Mareşal Fevzi Çakmak ile Yahudiler arasındaki ilişkiyi yazıyor. Azınlıklar arasında çok yaygın bir söylentide silah altına alınmalarının nedeninin kitlesel olarak imha edilmelerinin önlenmesi olduğu söylentisiydi. Utanç haline gelen bu söylentiye göre azınlıkları kitlesel olarak imha etme tasarısı hükümetin bir planıydı. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu tasarıdan haberdar olunca nafia vekaletine bağlı olarak askere alınan azınlıkları Milli Müdafaa Vekaleti emrine aldırarak kendi emir kumandası altına soktu ve böylece onları imha edilmekten kurtardı. Aynı kitapta Jacques Camhi diyebiliriz ki Mareşal Fevzi Çakmak Yahudilerin en büyük müdafiiydi diyor. Evet, Yahudiler ile Mareşal arasında duygusal ilişki çok güçlüydü. Mareşal Yahudilere o kadar güveniyordu ki ölmeden kısa bir süre önce Ankara'daki evini bir Yahudi sefire kiraya vermişti. Mareşal Fevzi Çakmak'ı daha yakından tanımak için Küçük Hüseyin Efendi'nin üzerindeki örtüyü kaldırmalıyız. Bu nedenle 20 Ağustos 2003 tarihinde İslamcı Günlük Gazete Yeni Şafak'ta başlayan Türkeş'in Gizli Dünyası adlı yazı dizisinden bazı alıntılar yapmamız gerekiyor. Küçük Hüseyin Efendi'nin Alparslan Türkeş'in ailesiyle tanıştığı da ortaya çıktı. Ailenin tanışıklığını açıklayan sıradan bir kişi değil, Türkeş ailesinin yakından tanıdığı ve saygı duyduğu Mehmet Faik Erbil'di. Erbil, Arusilerin en önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Erbil, Türkeş'in sağlığında sık sık ziyaret ettiği bir kişi. Erbil, yıllardır dile getirilen bir iddiaya da açıklık getiriyor. İddia, Alparslan Türkeş'in ilk adının Hüseyin Feyzullah olduğudur. Hüseyin, Küçük Hüseyin Efendi'ye, Feyzullah ise Küçük Hüseyin Efendi'nin şeyhi Feyzullah Efendi'ye nispettir. Bu ismi Türkeş'in babası Ahmet Hamdi Bey ve annesi Fatma Zehra Hanım koydu. Türkeş'in dedesi Tuzlalı Arif Ağa'da Şeyh Feyzullah Efendi ile aynı dönemde Sultan Abdülaziz tarafından sürgün edildi. Arif Ağa Kayseri'den Kıbrıs'a, Nakşi Şeyhi Feyzullah Efendi ise İstanbul'dan Midilli'ye gönderildi. Dipnot: gazeteci Hulusi Turgut, Alparslan Türkeş'in anlatımlarına yer verdiği Türkeş'in Anıları Şahinlerin Dansı adlı kitapta konuyla ilgili şunları yazıyor. Alparslan Türkeş baba tarafının aslen Kayserili olduğunu açıkladıktan sonra onların Kıbrıs'a gittiklerini babasından öğrendiği kadarıyla şu sözlerle aktarıyor. Bu konuda fazla bir bilgim yok. Yalnız duyduğum şuydu ki dedemin dedesi Arif Ağa Kayseri'nin Pınarbaşı'ndan Afşar aşiretine mensupmuş. Bir takım hadiseler olmuş oralarda. Bunlar Silifke'ye sürgün edilmişler. Oralara muhacirler yerleşince bir şeyler olmuş zannederim. Dedelerim Silifke'de çok duramamışlar, tekrar geriye dönmüşler. Tekrar Pınarbaşı'na dönünce olaylara karışmışlar. Onun üzerine bu sefer Kıbrıs'a, yani suyun öbür tarafına, denize gönderelim de gelemesinler diye sürmüşler herhalde. Baba tarafımın göç hikayesi böyle. Anne tarafımınkini bilmiyorum. Kıbrıs'a göçle mi gelmişler yoksa adanın eski Türk ailelerinden mi? 1985 sayfa 5-6. Mehmet Faik Erbil Efendi, Küçük Hüseyin Efendi'nin yanı sıra tarikatlara mensup ünlü isimleri açıklıyor. Yolumuz ulularından Arifi Zatı Billah Es-Seyyid Mevlana Küçük Hüseyin Efendi'yi ve Halife-i Hassai Zat Mürşidi Es-Seyyid Ömer Fevzi Mardin Hazretleri'ni zikrettikten sonra terbiyesinde yetişmiş pek çok değerli dervişlerinden birkaçın isimlerini burada derc etmek istiyoruz. Eski başvekillerimizden vatanperver Hüseyin Rauf Orbay, Beynelmilel tıp ilmiyle mücehhez Ordinarius Profesör Hasan Reşat Sığındım. Yine tıp aleminden Ordinarius Profesör ve aynı zamanda Paşabahçe Tezyini Sanatlar Hocası Muhterem Ahmet Süheyl Ünver. Washington Büyükelçimiz Münir Ertegün. Eski adliye ve hariciye vekillerimizden Ordinarius Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk. DP'nin ilk Sağlık Bakanı Tıp Profesörü Nihat Reşat Belger, Atina Büyükelçimiz Enis Akaygen, Müzeler Umum Müdürü Mareşal Fevzi Çakmak'ın damadı Profesör Doktor Burhan Toprak ve Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak ve teğmen rütbesiyle huzuruna varıp mübareğin kendisine gösterdiği keramet üzerine ömrünün son demine kadar mum ışığında Kur'an-ı Kerim okuyan Balıkesir Kumandanı Kor General Kurt Cebe Noyan Paşa. Musevi Doktor Salih Arazraki, Hüzeyir Gari Hindi Şekimi babası Azra Gari, Küçük Hüseyin Efendi'nin müritlerinden. Müslümanı Yahudi'yi bir araya getiren bu tarikatı da kısaca tanımamız gerekiyor. Arusilik, Tunus-Libya kökenli bir tasavvuf hareketi. Medyeniye, Şazeliye, Cestiye ve Kadiriye tarikatlarının bazı özelliklerini birleştirerek müstakil bir hüviyet kazandı. Girit, İzmir, İstanbul gibi yerlere değişik zamanlarda giden Arusi şeyhleri buralarda birçok müride sahip oldu. Arusiliği Osmanlı'da kurumsallaştıran kişi ise Mardin'de Şirin Dede namıyla tanınan Kadiri Şeyh Yusuf Sıtkı Efendi'nin torunu Ömer Fevzi Mardin'di. Ömer Fevzi Mardin teğmen olarak görev yaparken İttihat ve Terakki'ye katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusan'ın fedailer arasında yer aldı. Harbiye'de öğretmenlik yaparken Hüseyin Rauf Orbay'ın aracılığıyla Küçük Hüseyin Efendi ile tanıştı. Şeyhinden icazet aldı, onun halifesi oldu. 1940 yılından sonra halifeler müritler yetiştirdi. Ömer Fevzi Mardin'in Kalamış'taki evi dönemin fikir ve bilim adamlarının sohbet yeri oldu. Bu toplantılara Profesör Hasan Reşat Sığındım, ünlü cildiye uzmanı, koçların dünürü, Profesör Süleyl Ünver, Mehmet Ali Ayni, tasavvuf tarihi ve Hacı Bayram Veli ile ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan yazar, Profesör İsmail Hakkı İzmirli, 1868 İzmir doğumlu tarihçi, Türk Tarih Kurumu 1932-1937 toplantılarına katılıp tebliğ sundu. Jübilesi 8 Aralık 1944'te Kadıköy Halk Evi'nde yapıldı, 1946'da vefat etti. Ve İslamcı Sosyalist Cami Baykurt gibi isimler kalıyordu. Minik not: Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in varlık vergisinin uygulandığı 1940'larda zorda kalan Musevilere yardım edilmesini tavsiye ettiği ifade ediliyor. Yeni Şafak, 20 Ağustos 2003. Niye sadece Yahudilere? Ömer Fevzi Mardin'in oğlu Haşim Mardin, Türkiye'nin ilk deniz filosunun sahibiydi. Oğulları Ömer ve Yusuf Mardin babalarının mesleğini devam ettirmektedir. Bugün Türkiye'nin tanınmış şahsiyetleri Profesör Şerif Mardin, Betül Mardin, Arif Mardin, Ömer Fevzi Mardin'in yeğenleri arasındadır. Keza Küçük Hüseyin Efendi'nin müritlerinden Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün oğlu Atlantic Records'un sahibi Ahmet Ertegün ile ünlü plak yapımcısı Arif Mardin iş ortağıdır. Yani Arusilerin şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in yeğeni Arif Mardin ile Özbekler Tekkesi şeyhi Ethem Efendi'nin torunu Ahmet Ertegün New York'ta iş ortağıdır. Ahmet Ertegün'ün eşi Macar göçmeni bir Yahudi ailesinin kızı Mika Ertegün'dür. Konuyu fazla dağıtmayalım ama bir ayrıntı daha vermeliyim. Üsküdar Sultan Tepesi'nde bulunan Özbekler Tekkesi, milli mücadeleye katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gidenlerin önemli üslerinden biriydi. Halide Edip Hanım ile Doktor Adnan Adıvar ve Cami Baykurt Beylerinde Anadolu'ya giderken ilk durağı bu tekke oldu. Tekkeye gelenler kapıyı açan kişiye "bizi İsa yolladı" diyerek içeri girerlerdi. Parola buydu. Hıfzı Topuz, Milli Mücadele'de Çamlıca'nın Üç Gülü, 2002 sayfa 40. Biz yine Küçük Hüseyin Efendi meselesine dönelim. Toprağı bol olsun Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, Hürriyet gazetesindeki köşesini bir gün tamamen Küçük Hüseyin Efendi'ye ayırdı. Ender, katledilen Üzeyir Gahri'nin asıl adının Hezakiyar olduğunu, Üzeyir isminin babasına ait bulunduğunu ama oğul Üzeyir'in daha sonralar adını değiştirerek babasının adını aldığını anlattı. Üzeyir Bey'in hepimizi acılara boğan hunharca ölümü ziyaretine gittiği Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarı başında cereyan etmişti. Kimdi bu Küçük Hüseyin Efendi? Mistik dünyaya biraz meraklıydım ama bu zat-ı muhteremden bahsedildiğini hiç duymamıştım. Ne de olsa bendeniz Hacı Bayramı Veli sülalesinden gelmeyeyim. Dolayısıyla diğer bazı muhteremlerden haberim olmaması normaldir diye kendi kendime avunmaya çalıştım. Ama bir taraftan da kimdir diye araştırmaya, soruşturmaya başladım. Şeytan bir dostum, ne araştırıp soruyorsun? Müridi Ender Hanım burnunuzun dibinde diye benimle bir de dalga geçti. Ailede iki Ender vardı. Biri Profesör Doktor Ender Berker, benden 12 saat küçük teyzezademdi. Diğeri ise gelin Ender Mermerci, o da diğer teyzezademin hanımıdır. Gelin Ender'i yakaladım ve sormaya başladım. Dipnot: kafanızı karıştırmamak için Koçların kız tarafının küçük bir soy kütüğünü yazmalıyım. Sadullah Nadire Aktar çiftinin 3 kızı bir oğlu var. Kızları Adile, İhsan Mermerci ile, Sadberk Vehbi Koç'la, Melahat Profesör Osman Cevdet Çubukçu'yla, oğulları Emin Aktar ise Hüsniye ile evlendi. Ender Mermerci, Adile İhsan Mermerci'nin oğlu, aktif mensucatın sahibi Mehmet Ata Mermerci'nin eşidir. Buna babası Profesör Doktor Hasan Reşat Sığındım'ın cildiyeci, Üzeyir Garih'in babası Doktor Üzeyir Garih'in diş doktoru ve Doktor Salih Araz Rakil'in, ne doktor olduğunu hatırlayamadı, Küçük Hüseyin Efendi'nin müridi olduklarını söyledi. Biz Ankara'dayız. Ankara'da aile dostumuz Küçük Sabiha Hanım'dan bahsederek onun bu Küçük Hüseyin Efendi'nin torunu olduğunu da belirtti. Öğrendiğime göre Küçük Hüseyin Efendi 1.20 boyundaymış ve bizim Küçük Sabiha Hanım teyzemiz de 1.30 boyundaydı. Ara sıra alafrangalığa özenip petit, Fransızca küçük demek, Soner Yalçın, Sabiha Hanım da derdik. Elmacık kemikleri çıkık, koyu renk saçlı, ufacık tefecik bir hanımdı. Hoşgörülü ve hoş sohbet bu hanım, Ankaralı Ademzadelerden olup eşi Kütahyalı Ekmel Kahyaoğlu Bey'di. Ekmel Bey son derece yakışıklıydı. Sabiha Hanım ise Ekmel Bey'i elinde tutabilmek için ona dünyanın en güzel iltifatlarında bulunurdu. Teyzelerime bezik oynamaya gelir, bir gece evvel yakışıklı kocasına ne diller döktüğünü anlatırdı ve bizler de kulak misafiri olurduk. Herhalde kocalarımızı hoş tutmayı ondan öğrendik diyebiliriz. Küçük Sabiha Hanım'ın kızı Nuri Nisan Rodoslu Hanım ise hakikaten Rodos doğumlu Celalettin Rodoslu ile evli olup Ankara'da hayyam şaraflarını imal ederdi. Celalettin Rodoslu Bey'in bugün tarihçilerce malum bir iki kitabı vardır. Rodos'ta Türk mimari eserleri ve Rodos'ta yaşamış olan Türkler diye. 1 Eylül 2001. Sanıyorum küçük Hüseyin Efendi'yi artık yakından tanımaya başladık. Hakkında yeteri kadar fikir sahibi olduk. Ancak bu konuyu kapatmadan önce okumuş yazmış isimlerin tarikatlarla bağlantısına bir örnek daha vermek istiyorum. Filibeli Ethem Efendi Rifai tarikatının kurucusuydu. Ölünce yerine Selanikli Kenan Rifai Büyük Aksoy geçti. Yenişehir Galatasaray mezunu, bürokraside hep üst düzey görevlerde bulunmuş biriydi. En önemli özelliği kadın özgürlüğüne çok önem vermesiydi. Zaten 7 Temmuz 1950'de vefat edince dergahın başına bir kadın geçti. Samiha Ayverdi. Aynı zamanda yazar olan kadın Şeyh Ayverdi'nin ağabeyi, ünlü mimar, Fatih Devri Türk Mimari Eserleri yapıtının yazarı Ekrem Ayverdi de dergahın önemli isimlerindendi. Selanikli yazar Cahit Uçuk, Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın annesi İsmet Hanım ve kız kardeşi Ayşe Erner, ressam Ahmet Yakuboğlu, Rifahi dergahının diğer ünlü müritlerindendi. Şeytanın avukatlığını yapıp provokatör bir soru sorayım. Sabet Ayist birinin mezarı türbe haline gelebilir mi? Bunun da yanıtı veriliyor. Hem de bir uzman tarafından. Kitapta sık sık alıntı yaptığımız Amerikalı John Freely'nin uzmanlık alanı mezarlar. Dönmelerin mezarlıkları Kapancıların, Yakubilerin ve Karakaşların mezarlıkları olmak üzere üçe ayrılıyordu. Karakaş mezarlığındaki en gösterişli türbe tarikatın kurucusu olan Barucciyah Russo'nun, yani Osman Baba'nın türbesiydi. Yakubi mezarlığındaki en gösterişli türbe ise Sabet Aysevi'nin son eşi olan Ayşe'nin türbesiydi. Bu türbe 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar cemaatin kutsal ziyaret mekanlarından biriydi. Kapancı mezarlığında toprağa verilmiş kişilerden biri de 1800'lü yıllarda bu tarikatı kuran Derviş Efendi'ydi. Derviş Efendi büyük olasılıkla Sabet Aycılarla yakın ilişkiler kurdukları bilinen Mevlevi tarikatındandı. Kayıp Mesih 2001 sayfa 270-271. Sabet Ayist Ilgaz Zorlu, Evet Ben Selanikliyim adlı kitabında türbe Sabet Ayist ilişkisine de değiniyor. Sabet Aycı cemaatlerin İslam mutasavvıflarıyla olan ilişkileri genellikle üç ana merkezde yoğunlaşmıştır. Bunlardan ilki imparatorluğun merkezi olan İstanbul, daha sonra Batı Anadolu'da İzmir ve ardından da Balkanlardaki merkezlerdir. Burada Selanik, Sofya ve Trakya'da Edirne dikkati çekmektedir. Sabet Aycıların din değiştirmeleri sonrasında İstanbul'da yaptıkları ilk eylem, zamanın Halveti dergahı pirlerinden olan ve bugün Üsküdar'da yatan Aziz Mahmud Hüdayi'nin tekkesinin yapılışında maddi destek sağlamalarıdır. Bunun ana nedeni uzun bir süre Sabet Aycıların bu dergaha devam etmeleriydi. Özellikle Selanik'te ve Balkanlar'da giderek güçlenen ve Sabet Aysevi'nin çağdaşı ve İslamiyet'teki karşılığı olan Niyazi-i Mısri'nin fikirlerini temel alan 3. devre, Melamilik hareketinde önemli bir Sabet Aycı kitlenin bulunduğu bilinmektedir. 1999 sayfa 41-51.